Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sözüne, her sohbetine, cuma hutbesine, bir bayram nasihatine hep hutbetil hace ile başlamıştır. Ve insanlara bir şey hatırlatırken sözlerin en güzelinin Allah'ın kelamı ve yolların en güzelini ise Muhammed'in yolu olduğunu söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerin en güzel olan o Rabbimizin ayetlerinden işte bu benim dosdoğru yolumdur. Bundan başkalarına uymayın ayetini okumuş. Bir dosdoğru çizgi çizmiş. İşte benim dosdoğru yolum budur demiştir. Sonra bu çizginin sağına ve sonuna ikişer çizgi daha çizmiş ve bunların başında birer şeytanın oturduğunu ve hepsinin hakka davet ettiğini söylemiş ve bunlardan da uzak durmamızı emretmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sohbetine başlarken söylemiş olduğu bu güzel sözler kalplere öyle bir huzur veriyor ki, o kadar çok meseleyi gündeme getiriyor ki, hatta bu hadis-i şerifin nakledildiği Müslüm'e gittiğimizde, Mekke eşrafından bir tanesi, cinlenen, dellenen insanları okuyan birisi, kendisine diyorlar ki, gidip de Abdülmuttalib'in oğlunu bir okusan. Belki Allah senin nefesinden ona şifa verir de biz diyorlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Tabi olur diyor. Yolda giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a rastlıyor. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, duydum ki diyor sen dellenmişsin. Gel diyor seni okuyayım. Umulur ki diyor şifa bulursun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İnnel hamdülillah nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina diye devam ediyor. Yani sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed'in yolu, dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir deyince amin size de inşallah. Allah yardımcın olsun. Allah hayırda umduğunu sana nasip etsin. Mağfiret etsin. Dımat diyor ki şunu bir daha söyler misin diyor. Aleyhissalatü vesselam tekrar aynı duayı, yani hutbetil hacayı tekrar söylüyor. Dımat diyor ki, vallahi diyor, kahinlerle oturdum. Böyle bir söz duymadım. Şairlerle birlikte oturdum. Böyle bir söz duymadım. Bir daha söyler misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Tekrar söylüyor. Vallahi diyor, bu hak sözden başka bir şey değil diyor. Ve hemen iman ediyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine başlarken özellikle bu kelimelere dikkat etmesi, bunlara öncelik vermesi ve dinleyen insanların da hemen ayıkıp hakka, hakikate dönmesi, sohbete başlarken, nasihate başlarken, nasıl ki bir insanın iman ederken kelime-i şehadeti ve tasdik ettiği o Resulü zikretmesi gerektiğini dinimizin şartlarından bildirmişken, ihtilaf edildiğinde ihtilafın hal çaresi olarak Kur'an ve sünnet bildirilmişken, bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sohbetine başlarken de yine nereyi gösteriyor? Yine bu ikiyi gösteriyor. Sözlerin en güzeli, yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Yollar, o da o kitabın gönderildiği ve o kitabın beyanının verildiği o Resulü, yani yolların en güzeli o Resulün yolu diyor. Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın. Sonradan çıkartılan o karanlık, dalalet ve neticede de ateşe giden o yoldan bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerde diyor, her peygamberin kendisine tabi olan havarileri vardır diyor. Ashabı vardır. Bunlar ne yapar? Gönderilen peygamberin emirlerine uyar, nehyettiğinden de uzak dururlar diyor. Sonra peygamberleri öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder, kileri de tutar. İnsanları münkerden nehyeder, kendileri de uzak dururdu diyor. Sonra bakın, çok dikkat edin buraya. Hepimiz ya anayız, ya babayız, ya da çocuğuz. Dördüncü sınıf insan yok. Amin. Ecmai size de inşallah. Sonra diyor bir nesil türer. Emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraşırlar. İşte diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse işte o mümindir diyor. Demek ki kardeşlerim, bizde dinde emredilen işlerle uğraşma, nehyolunan işlerle uzak durmamız gerekiyor. Biz itaata, ittibaya ve gelen nakillere iman edip hayata geçirmekle mükellefiz. Dinde neden ve nasıl soruları sorulmaz. Uyulması gerekir. Niye bunu emretti? Neden bunu söyledi? Bunu sorgulanmaz. Bu sorgular yapıldığı zaman, ki bunlar şeytani sorulardır, şeytan da Adem'le Havva annemize böyle yaklaştı ve bu yaklaşmalarının akabinde onların itminanını bozdu, onların kafasını karıştırdı. Teşvişli bu sözler onları tereddüte ve neticede cennet gibi bir nimetin ellerinden çıkmasına sebep oldu. Allah her türlü dalaletten, karanlıktan, küfürden, fısktan bizleri uzak eylesin. Dinde bize emredilen itaattır. dinlemedir, ameldir, cemaattir ve cihattır. Bu sıralamalar çok önemlidir. Dinleme, itaat, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği o toplulukta onlara bir şey anlattığında dinleyin diyor. Dinleyin. Aleykümselam. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulü ile alakalı indirmiş olduğu ayetlerde ey Resul indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Bakın anlatan o Resul bizlerin dinlemesini itaat etmesini isteyen o Resul aleyhissalatü vesselam o dahi gösterildiği şekilde bizlere aktarmıştır. Anladığı şekilde değil. Din bir anlayış sistemi değildir. Din bir laboratuvar ortamında bir şeyi koyup da içindekileri ayrıştırıp şunda şu kadar element var, bunda bu kadar şey vardır deyip analiz edilerek belli bir rapor manzumesi de değildir. İtaatla başlar, ikrarla devam eder, amelle ispatı getirir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. En tepesi yani sözde, düşüncede, amelde Rabb'in birlenmesidir. Allah bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri kılıyorsun. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıysa başka sözler de olacak. Çünkü biz yaratılışımızın gereği bizde dil dediğimiz, lisan dediğimiz bir ihtiyacımızı, bir kızgınlığımızı, bir sevgimizi, bir isteğimizi dile getirecek veya karşıdakine ihtiyacımızı gösterecek araç olarak bize verilen bir dil var. İşte bu dil sözlerin en güzeline tabi olacak ve onu konuşacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya hayır konuşun ya da susun diyor. Ama bunun evvelinde biz iman ediyoruz değil mi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor. Bu hatırlatma varsa demek ki dilini çok rahat konuşacak. Her yere dilini uzatacak ki bir insan burada bir hatırlatma söz konusu. Hatta şu girmiş olduğumuz mübarek günlerin kabul şartlarından, sevap şartlarından birisi de gıybetten, dedikodudan, nemmamdan uzak durmadır. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Bakın her ne kadar bizde dil olmasına rağmen, dilin kelam etmesine rağmen nehyedilen, istenmeyen ve dile sahip olmasını gerektiren yerler var. Amin. Ecmain. Hatta birisi size oruçluyken kavga etmeye gelse, tartışmaya gelse ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum de çek git diyor. Peki Ramazan ayında ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum demen gerekiyor da öbür 11 ay istediğini söyle mi diyor? Hayır. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya sus diyor. Allah'ın bizi hayır konuşanlardan eylesin. Hadi şerri konuştuk. Hesap yok mu? Var. Bakın bu meyanda Rabbimiz Subhanahu ve Teala fıtri olarak bize öyle hasletler vermiş ki şöyle düşünün. İnsan birine hayır anlatsa, hayır konuşsa, hayra sebep olsa, kalbinde bir huzur, itminan, bir güzel, hatta uykusu gelse yatarken bile böyle rahat bir şekilde yatmaz mı? Alo. Alo. İnsana hayır kazandırdığı gibi birine kötü söz söylediniz veyahut kavga ettiniz veyahut ağır sözlerde bulundunuz veyahut küfrettiniz. İnsanın bedeninde bir sakinlik, bir sükunet, bir huzurun olması mümkün mü? Yatağa yattığında bile insan, demin uykudan örnek verdik, bir sağa bir sola oflaya pufluya yatar mı? Demek ki dilin, yapılan kelamın ağızdan çıktıktan sonra insana kazandırdığı ve kaybettirdikleri var. Sesim geliyor mu? Ara sıra geliyor deyin de düşüp düşmediğimi anlayayım. Evet, Allah razı olsun. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıysa, öyleyse burada yine Allah'ın kelamını öğrenmeye bir teşvik var. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senelik nübüvvet hayatındaki dile getirdiği, davet ettiği, tavsiye ettiği, öğrettiği hep vahiy. Allah kitabında Azze ve Celle Resulunu eşsiz bir örnek, eşsiz bir numune olarak bizlere zikrediyor mu? Evet. Allah'ı umanlar için, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü'dür diyor. Şimdi Allah için kendimize şöyle bir soru soralım. Ve cevabını da kendimize verelim. Ben bir inanan olarak şekil, şema, konuşma, düşünce, yapı, mizaç, bir baba, bir dede, bir eş, bir insan olarak o numune olarak gösterilen Resul'ü ne kadar tanıyor? Oturup kendinize önce mizacından, görünüşünden kendinize Resulullah'ı bir anlatın bakalım. Kaç kelimeyle anlatacaksınız? Ne duymuşsunuz? Sizde ne var? Ve kendi yaşantınızla şöyle bir karşılaştırın. Hakikaten inandım dediğiniz o Resul'ü ne kadar tanıyorsunuz? Sözde, özde, yaşantıda, dünyaya bağlılıkta, karı koca ilişkisinde, vefada, kendisine ilim öğreten bir insana karşı takılınan bir vasıfta ve düşünün bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine birçok şeyi kazandıran, hatta vahiy geldiğinde bile örtün, örtün dediğinde korkma. Sen yetimin elinden tutarsın. Sen düşkünlere yardım edersin. Sen ihtiyacı olanın ihtiyacını giderirsin. Gelen geçenin karnını doyurursun. Küskünleri barıştırırsın. Zulmedene gider, zulmüne mani olursun. Korkma. Allah seni korur diyerek eşini, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin eden, sonra da onu götürüp halasının oğlu olan ve alim olan Varaka bin Nefel'e götürüp ona meseleyi arz edip ondan da meseleyi, yani kendisinin bir Resul olduğunu ve kavminin şöyle şöyle yapacağını öğrenmiyorum. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken devesinde, merkebinde Hatice annemizin bir arkadaşının geldiğini görse hemen iner, üzerindeki hırkasını çıkarır, yere serer, onu oturtturur, onunla sohbet ederdi. O kadar vefalı birisiydi. Ayşe annemiz ne diyor bakın, Allah kendisine rahmet etsin, eşlerimize, kızlarımıza, kadın olan dayan kardeşlerimize onun ilmini, ahlakını, düşüncesini versin. Görmediğim halde diyor, en çok kıskandığım Hatice'ydi diyor. Düşünün. Aleyhissalatü vesselam ömrü boyunca Hatice annemizi hiç unutmamıştır. Ama bugün dört evlilik dinde caiz olmasına rağmen inandım diyen insanların inanç nerelerinde bilmiyorum da hayatının hangi karesinde bu da tartışılır. Bir dört evlilik kelimesini sakız gibi çiğnerler. Aleykümselam. Hatta hasbelkader bir ikinciyi alsalar birinci eşi ona her şeyini verdiği halde bir de bakarsın ki düşman, itilen, kakılan, üzülen, hatta belki anasının evine gönderilen birisi oluverir. Halbuki Allah Resulü'ne bakın, sözlerin en güzelini söylediği gibi onlara o kadar vefalı davranmış ki, yani Peygamber Aleyhisselam'ın her halükarda örnek olarak alınması bizlere karakter sahibi yapar. Çünkü sözün en güzelini söyleyen, en güzel sözü bize anlatan, öğreten odur kardeşlerim. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, o en güzel sözü söyleyen, o dürüst, ömründe yalan söylememiş ve müşriklerin dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalanı yakıştıramadıkları o yüce şahsiyeti bütün karakterleriyle tanımamız gerekiyor ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, yolların en güzeli Muhammed'in yolu derken bu kelimelerin manasını anlayalım. Sonra birileri çıkıp ben Kur'an'ın subutu kati, ben bunu alırım, bu Allah kelamıdır. Ama Kur'an'ın subutunun dalalet ettiği mananın subutu kati değildir. Yani zannidir, yani hadisler Allah kelamı değildir. Ben bunları kabul etmem sözlerinin manaya geldiğini anlamamız bile mümkün değil. Çünkü o Resul tanınmazsa, o müşriklerin dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yanı yakıştıramazken, bugün hem de inandım diyerek, hem de yalancılıkla suçladıkları o Resul'a ben de Muhammed ümmetiyim diyerek onun sözlerine şaşı bakan, onun sözlerini yalanlayan insanlar, o müşrikler kadar değerleri yoktur kardeşlerim. Yalanı diyor kendime yakıştırsaydım, Muhammed'e yalancı derdim diyen o günkü müşrikler bile, inanın bugün inandım diyen Peygamber Aleyhisselam'ı yalanlayan, sözlerini tasdik etmeyen o insanlar, yani o müşrikler bunlardan daha kaliteli ve daha karakterli. Demek ki sözlere, ağızdan çıkan kelimelere dikkat edilmediğinde insana o kadar çok bela getiriyor ki, ama Allah'a ve ahiret gününe iman hep hafızalarda kazınır tutulursa, bu sefer insana her zaman ne yapıyor? Hayır getiriyor. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın cennetten alakalı, hepimiz cennete talibiz değil mi? Allah'tan isterken hep cenneti istiyor muyuz? İsteriz değil mi? Cennette cemali görmek ister miyiz? İsteriz değil mi? Ama bakın vesilelere bakın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bana diyor iki şeyin teminatını verin. Ben de size cennete girecek şeyin teminatını vereyim. Bu diyor iki boğaz arası ve iki bacak arası diyor. Bu iki organınıza dikkat edin. Ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Sözün güzelini söyleyen ve hayalı olan, Allah'tan korkan, küfrün, şirkin, zinanın her türünden uzak duranlardan eylesin. Kardeşlerim, nasıl ki bir insanı ormana, dağın başına, insanların gelişmediği bir yere atarsanız, kaba, saba, ne konuştuğunu bilmeyen, hatta oradaki yaşayan hayvanların özelliklerini alan birisi olursa, sözlerin en güzelini öğrenmeyen, Allah'ın kitabını bilmeyen bir insanın da ne kadar kibar, ne kadar değişik kelimelerle konuşursa konuşsun, oradaki insandan hiçbir farkı yoktur. Af buyurun. Eşek her zaman eşektir. Aleykümselam.
Ben senden bir yardım isteyeceğim. Bu beyin yok ya bizim de taşlanmış, karnı bağırmıyor içinde. Anahtarı içeride unuttum.
Evet.
Yok yok, ambarın, deponun. Şimdi dış yani. Kapıyı açarız herkesle, şeyden, berberden alırız. Fakat iç kapı kolay sökülecek şekilde tornavidayla. Onu bana söküp içeriye anahtar alıp da tekrar onu takabilir miyiz?
Şu aşağı mı?
Aşağıda, ha.
Bir bakarız.
Çünkü tek vidayla mı ne tutuyor? Kolay sökülür rahat.
Ben de geleyim. Gençlerden
ben beceremem mi? Kolumun sancısından.
Sen müsait misin?
Becerikli birisi olabilir yani.
Yani.
Sen o zaman kerpeten pense tornavida ne varsa al da.
Çekiş de vereyim mi?
Vaktim var değil mi?
Var.
Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Düşünün, bir eşeğe altın semer taksalar, eşek yine eşektir. Bu eşeğe dünyanın en büyük insanı da binse, binici önemli değil. Binilen yine eşektir. Onun için sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, yolların en güzeli de Muhammed'in yolu derken, çok dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Bakın, söz ne kadar güzel olursa olsun, yine bu noktada Allah'tan yardım dilemek gerekir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'la alakalı bizlere bildirdiği kıssasını ele aldığımız zaman, bakın Buhari'de, Tirmizi'de şöyle bir rivayet geliyor. Musa Aleyhisselam kavminin içinde kalkıyor ve insanları hayra teşvik eden, Allah'a teşvik eden güzel bir konuşma yapıyor. Birisi diyor ki, ey Musa, en bilginimiz kim? En alimimiz kim? Musa, benim diyor, Allah bilir demiyor. Hatırlıyorsunuz değil mi bu kıssayı? Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'ı kınıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah bilir de diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, benden bilgili kim? Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Musa, yanına hizmetçini al, birkaç da balık al. Ne zaman o balık yeri yara yara denize gider, canlanırsa, işte senden bilgili adam orada oturuyor diyor. Ve devamı Keyif suresinde devam ediyor. Hatırladınız değil mi? Musa ile Hızır'ın arkadaşları. Mevzu o değil. Bakın, Allah'ın kelamullahı olan o Musa kendisine Resullük verildiğinde Ya Rabbi göğsümü aç, dimdeki düğümü çöz, sözüme tesir gücü ver diyor mu? Demek ki insan neyi anlatırsa anlatsın, karşıdakine anlayışı verecek, tesir gücünü verecek Allah. Allah bize bunu versin inşallah. Hoş geldiniz. Kusura bakma,
hemen ihtiyacımı söyleyeyim sana.
Buyurun.
Bu sayfa şey var ya, çıktı alacağım. Nereden alabilirim buradan? En uygun fiyata.
Vallahi hiç yapılanı bilmediğim için nerede olduğunu da bu posta caddesinin orada.
Şeyler var, internet kafeler var ama internet kafeler de sayfası 500 bin lira.
Onu bilmiyorum. Vallahi hiç ihtiyaç olmadığı için bilmiyorum.
Tamam.
Evet. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim sözlerin en güzelini söyleyenlerden eylesin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bakıyor, bir ganimetten kendisine düşen kırmızı develeri yaymaya götüren damadı Ali'yi gördüğümde, senin diyor bugün birinin hidayetine sebep olman şu kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır diyor. Ali hemen onları infak ediyor. Bakın, Ali'nin onları götürüp yayması ve onları sattığında eline hakikaten güzel kazançlar geçeceği doğru değil mi? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerin en güzelini söyleyerek birinin hakka dönmesi, cehaletten gitmesi, karanlıklardan çıkması, o nura, o ışığa kavuşması ve ondan alacağın ücret senin bundan alacağın gelirden çok çok daha fazla diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek ki bazı şeyleri güzel yakalamamız gerekiyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır.
Tanıdıkların da kaliteli. Bir ben üçüncü sınıf çıkmışım aralarında. Hiç sökmeden bir şeyini çıkardı açtık.
Ben niye onu gönderdim de bunu göndermedi?
Biz üçüncü sınıf çıkmışım.
O işinin eli.
Aleyküm
selam. Allah razı olsun. Eline sağlık kardeş. İşlem tamam mı?
Tamam.
Evet. Şimdi sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, bakın bununla alakalı o kadar çok rivayet var ki hangisini nakletsek, hangisini gündeme getirsek, hangisini şerh etsek hepsi bize fayda verir. Mesela bazıları derneklerine, bazıları kendilerine, bazıları nik olarak Akabe'yi, Akabe beyatını alır. Akabe beyatına sebep olan bir olay olmuştur. Hatırlar mısınız? Peygamber Aleyhisselam'ın davet, tebliğ yıllarında hacca gelen insanların yolunu gözlüyor. Yanına kızlarından iki tanesini alıp taze yemişler ve su alarak Mekke'nin en uç noktasına kadar gidiyor. Karşıdan dört tane karaltı geliyor. Onlara sizlere diyor taze yemiş su ikram etsem alır mısınız? Oturun biraz dinlenin diyor. Onlar tabi diyor yorulmuşlar, bezmişler, dinlenmeye ihtiyacı olan insanlar. yoldan, uzak yoldan gelen birisine su ikram etseniz, karnını doyursanız, izzet ikramda bulunsanız, sizden gelecek her sözü kabul ederler. Önce onları bir rahatlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun derken, tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin, yedirin, içirin de diyor kardeşlerim. Onlara bir şeyler ikram ettikten sonra bakın ne diyor. O Resul'ün şahsiyetini, onun karakterini, mizacını anlattığı sözlerle analiz edip yakalamamız gerekiyor ki biz de ona ittiba edelim, iman edelim ve onun yolundan gidelim. Bakın, ilk sorusuna bakın. Siz diyor, halkın önde gelenleri mi, sonra gidenleri misiniz diyor. Onlar diyor ki, şu ikimiz alimleri, şu ikisi de kölemiz diyor. Önce karşıdaki şahsiyetin durumunu tespit ediyor. Sizlere diyor, Rabbimin ayetlerini okusam dinler misiniz diyor. Karşıdakiler tabii diyor. Alim olan bir insan, yani Yahudi alimleriydi o zaman, Allah'ın kitabını daha önce duyan birisi Allah'tan gelen bir kelamı işitmez mi, dinlemez mi? Zemin de hazır, su ikram edilmiş, yiyecek verilmiş, dinlenmiş, bir yorgunluk gitmiş, ferahlamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen akabinde o anki inen ayetleri onlara okuyor. Onlar o kadar memnun oluyorlar ki kabul ediyorlar. O 4 kişi seneye oluyor 12 kişi. Öbür sene 72. Ve ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, canını canımızdan aziz biliriz. Gel, Medine'ye gel. Biz seni orada koruruz. Anamız, babamız, nefsimiz sana feda olsun diyerek o güzel sözün akabinde bu güzel sözleri söylemişlerdir. Peki bu sözlere sadık kalmışlar mı? Kalmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'deki zalimler
hocam bak bunun arasında ne fark var diyelim. Sen aynı şey mi ayrı şey mi? Bu eşledi.
Şu son kısmı, şu baş tarafı da eklemeli.
Doğrusu bu değil mi?
İkisi de doğru.
Kelime-i şahit.
İkisi de doğru.
Doğru mu?
İkisi de doğru. Mekke eşrafı azdıkça azdı. Hicret eden sahabelerin mallarını, mülklerini hep yağmaladılar değil mi? Ve akabinde Ebu Sufyan'ın komutasında Şam'a doğru gittiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen bir seriye toplayarak onun peşine düştü. Ebu Sufyan bunu haber alınca hemen çark etti, kaçtı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü atının yönünü Medine'ye döndürmedi. Dolanıp durdu. Peki o Akabe'de beyat eden, o güzel sözlere gönül veren ve bunun neticesinde o güzel sözü söyleyen o insanlar yine güzel sözü söyledi kardeşlerim. Ne dediler? Ey Allah'ın Resulü, sen bize atını denize sürsen vallahi biz süreriz. Biz sana İsrailoğullarının peygamberlerine dediğini demeyeceğiz. Onlar ne demişlerdi? Ey Musa, sen de Rabbin de git savaş. Biz sana tabi olmayacağız demişlerdi. Ama o güzel sözün ne manaya geldiğini anlayan, ona itikad eden, ona iman eden o insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözü söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Bedir'i gösterdi. Ve ilk savaş böylece başladı. Allah hepimize rahmet etsin kardeşlerim. Allah hepimize hakkı anlamayı nasip etsin. Bedir kuyularını hiç incelediniz mi? Hiç gip yerinde gördünüz mü? Veyahut kitaplarda araştırdınız mı? Arkada çöl var. Önde ise düşman. Ya çölde kaybolup ölüp gideceksin ya da karşıdaki engeli aşacaksın. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin abi. O kadar dahi düşünceleri, kararları, karakteri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece sözüyle değil, düşüncesiyle, karakteriyle tamamen anlamamız, öğrenmemiz ve onun ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir kardeşlerim. Çünkü sözlerin en güzelini söyleyen birisinin güzel düşünen, güzel bakan, güzele kendisi de uyan olması gerekir. Bakın bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir söze ters düştüğü hiçbir yeri göremezsiniz. İşte onun ahlakı Kur'an'dı. Sen en güzel ahlak üzerinesin ayet-i kerimesini incelediğimizde bunların ne olduğunu da çok rahat anlarız. Bakın kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Bu kelimeleri ardı ardına şöyle bir yazdığımızda her ne kadar bu kelimeler bizim hafızamızda olsa dahi hepsini peşi peşine dizip söyleme hakikaten çok güzel bir düşüncenin, güzel bakanın ve baktığı meselelerde isabetli bakanın düşüncesidir. Nerede söylüyor bunu? Rastgele mi? Hayır. Belki bu örneği çokça sıkça veriyoruz ama aleykümselam. Bir bedevinin kalkıp mescitte bevletmesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Allah onlardan razı olsun, ashabının da onu bundan men etmeye kalkmalarında söylediği bir söz. Bırakın diyor, adam işini görsün. Sonra bir kova su getirip döküyor. Akabinde adamı çağırıyor. Be adam, mescitler bevletme yeri, necaset yeri değil diyor. Allah'ı zikretme, secde etme, anma yerleridir diyor. Ashabına ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Allah bu sözlere uyan, bu kelimelerin hakkını veren, hayatına geçirenlerden eylesin. Demek ki bu sözler söyleniyorsa bize, tavsiye ediliyorsa, kolaylaştırın derken, demek ki din kolaylık dini. Zor değil. Zorlaştıran biziz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. Demek ki din, huzur dini, nefret dini değil. Öyleyse huzur verin, nefret ettirmeyin diyor. Bu din korku dini de değil. Müjdeleyin diyor. Korkutmayın. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki dindeki cehalet, anlayıştaki kıtlık, insandaki merhametin gitmesi, karşıdakileri ele alırken onlara karşı rahmeti, onlara karşı şefkati, karşıdakinin cehaletine çok çok dikkat etmek gerekir. İşte sözlerin en güzelini söylerken o sözün de güzel veya çirkin olduğuna kim karar verecekmiş? Herhalde kendi nefsimiz değil. Sözün en güzeli Allah'ın kelamıysa, yolların en güzeli Muhammed'in yoluysa, ki öyledir, öyleyse onunla haşır neşir olacağız. Onun iyi dediği iyi, kötü dediği kötü olacak. Allah mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Öyle hallere gelmişiz ki o güzel sözler gitmiş. Onların yerine başka sözler gelmiş. Ha, o sözler de güzel değil mi? Bakın örnekler vereyim. Hangisi güzel? Anlamlı. Hangisi yarım? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, boşta kalan bir insanın kafasında 40 tane şeytanlık vardır diyor. Ona hep şerri diyor, vesvese verir. Bakın bu hadis-i şerif. Benim Allah razı olsun bir kardeşten bir yere gittik. Orada adamın birisi habire tahtalara yazı yazmış, hep asmış. Boş adamın kafası şeytanın çalışma masası diyor. Şimdi birisi kulağa daha hoş geliyor değil mi? Hakikaten hadisi nakletse o peygamberin eşsiz düşüncesini ve bir vahiy mahsulü olduğunu insan hemen anlar. Ama öbür tarafta sözü döndürerek bir insanın söylediği atasözü olarak naklettiği zaman insan bunu dine nispet etmiyor. Söz doğru diyor ama hiç bunun peygamberin sözü olduğunu akıl etmiyor. Mesela yine halk arasında yarım hoca dinden, yarım doktor da candan eder derler. Hiç duydunuz mu? Herkes söyler değil mi bunu? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken bir işi icabı bir yere gidiyor. Sahabelerden bir tanesi gelen bir taşın akabinin kafası yarılıyor. Ve akabinde ihtilam oluyor. Namazın vakti geldiğinde oradakilere soruyor. Bana bir ruhsat yok mu diyor. Oradakiler diyor ki yok, sen gusledeceksin. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Adam guslediyor. Su kafasındaki yarağa gidiyor ve adam hemen ölüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gittiği yerden döndüğünde kendisine durumu anlattıklarında onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalardı ya, oraya bir bez koyar, oraya mest eder, geri yanını yıkar, ona yeterdi diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki cahilliğin şifası sorma. Demek ki cahilliğin şifası sormak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Demek ki sözlerin en güzelini söylüyorum derken söze de dikkat edeceğim. Amin. Ecmain cümlemize. Allah hepimize hayır kazandırsın. Bakın orada adamın müşkülatı, akabinde kendisinin başına gelen mesele ve ona gusledeceğim demeleri onun ölümüne sebep oldu mu? Yani yarım hoca dinden yarım doktor candan eder diyorlar ya, canından oldu mu? Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ne diyor? Aleykümselam ve rahmetullah. Şifası sormaktır diyor. Sorsalardı ya. Demek ki dinde sorulması gereken, öğrenilmesi gereken ve nakledilmesi gereken yer Allah'ın kelamı. Resulullah'ın sünneti. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın veda hutbesinde de gündeme getirdiği gibi benden duyduğunuz diyor bir emir, bir nehi de olsa bunu aktarım diyor. Bunu aktarım. Ola ki diyor dinleyen anlatandan daha fakih olabilir. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü güldürsün. Dünyasını güzel etsin diyor. Nurlandırsın diyor. Sözün güzeline talip olan, sözün güzelini nakledene bir de bu dua var mı? Sohbetin içinde naklettiğim bir rivayet daha vardı. Şu dilinize sahip olun. Ben de sizin cennete girmenize teminat edeyim diyorum. Bunun zıttına yani sözün güzeline talip olmayan, sözün çirkinine talip olan insanların başına neler geliyor neler? Bir şirk, bir küfür, bir bidat, bir haset, bir gıybet, bir dedikodu, bir yalan, bir suizan, bunun gibi kötü sözlere baktığımızda bunlarsa insandan öyle şeyler götürüyor ki saymakla bitmez. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Şimdi İbn-i Teymiye varsa bize konuşmak düşer mi? İbn-i Teymiye gibi düşmanlarının dahi Şeyhülislam dedikleri bir adam varken alim. Yani bizim şimdi burada konuşmamız uygun düşer mi? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Vallahi ben İbn-i Teymiye gibi bir alimi bulmuşken bir Müslüman olarak dinlemeyi tercih ederim. Öyle mi? Allah onun ilmine nasip etsin. İnsan yine de şöyle bir ağırlık basıyor, bir ter basıyor. Kolay mı böyle alimlerin yanında konuşma? Basit mi? İnsanlar ömrünü bozuk para gibi harcarken o insanlar okuduğu kitaptan kafası düşmesin diye saçını duvara çivi olarak çan insanlar. İnsanlar zevkte, eğlencede, sefada, laklakta ömürlerini götürürken o insanlar hakkı konuşmuş, hakkı anlatmış ve bir adım dahi geri atmayıp ömrünün birçoğunu hapiste geçirmiş insanlar. Hapiste olmasına rağmen yine de geri durmayıp hakka tabi olmaları için birçok o dönemin alimine mektuplar göndererek hakka tavsiye etmiş insanlar. Allah ondan, onun gibilerden razı olsun. Kur'an'ı, sünneti, Rabbinin izzetini, şerefini o kadar korumaya çalışmış insanlar ki bunlar. Bakın o güzel şeylere tabi olmaları, güzeli istemeleri, güzeli gündeme getirmeleri bugün dahi onların isminin güzel güzel anılmasına sebep olmuyor. Allah bizleri de hayırda kullansın kardeşlerim. Demek ki sözün güzelini söyleme, ona tabi olma, o güzel sözü söyleyen o insanı da tanımaktan geçiyor. İmam Müslim mukaddimesine şöyle bir nakil almıştır. Şüphesiz ki bu bir dindir. Öyleyse kimden aldığınıza çok dikkat edin diyor. Bu da gösterir ki insanın yemesine, içmesine, helala, harama, arkadaşına, eşine, akrabasına, bulunduğu ortama dikkat etmesi gerektiği gibi ilim aldığı alime, o güzel söze kulak verdiği o insana da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü o tanınmadığında, o bilinmediğinde o güzel sözün sahibinin ne olduğu da anlaşılmaz. Demek ki sözün güzeline talip olacağız. Ama kimden aldığımıza da çok dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü bir toplumun kaçın hakkını verdi. Görüşürüz inşallah. Aleykümselam. Aleykümselam.
Buyurun.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her konuda bize dikkatli olmayı tavsiye etmiş. Düşünün, bir toplumun ifsadına baktığımızda iki şekilde bir ifsat var kardeşlerim. Yani hak yoldan inhiraf etmeleri, sapmaları. Birinci sapma cehaletten, yani örfe, ananeye uyma, ataları babaları taklit etme. Aleykümselam ve rahmetullah. Bekleriz inşallah. Selametle. İkincisi ise alimleri taklit etmedir. Ve iyyake. Birincisi nedir? Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında naklettiği gibi gelin onlara, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uyun dediğimizde onlar şöyle der diyor. Hayır. Biz atalarımızı, babalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona uyarız. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala devam ediyor. Peki ya hata etmişlerse? Ya anlamamışlarsa? Hala diyor. Demek ki birinci ifsat atalardan, babalardan gelen söze hiç araştırmadan doğru mu yanlış mı? Yani doğruluğun ve yanlışlığın dine uygun olup, vahye uygun olup olmadığına bakmadan olduğu gibi kabul etme, o gelen söze tabi olma, insanların ayrılığa düşmesine, hatta Allah'a ve Resulüne isyan etmesine sebep oluyor. Bugün yaşamış olduğumuz şu topluma bakarsak, Allah için şöyle bir araştırın. Töreler, ananeler, Allah ve Resulünün sözünün önüne geçiyor mu, geçmiyor mu? Töreler, ananeler, ataların sözleri Allah'ın ve Resulünün sözünü bastırmış mı, bastırmamış mı? Hangisini reddederseniz şu toplumda dışlanırsınız. Alo. Efendim? Yok, yanlış. Burası kitapçı. Yok, yanlış. Tamam. Al, iyi günler. Evet. Demek ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, ama sözün en güzeline gidip de bakmazsan, onu görmezsen, onu duymazsan, tabi dersin ki boş adamın kafası şeytanın çalışma odası dersin. Ama oradaki peygamberin sözünü görmemişsin ki sen bundan kıyas edesin. Sen bununla ele alır, hakka giden yolu ne yaparsın? Kesersin. Hemen dersin ki git çalış, bir iş bul. Halbuki din bunu demiyor. Çalış, iş de bul, hakka tabi ol. Hak hukuk yeme. Ne diyor? Geçmiş ümmetlerden 3 kişi diyor bir yolculukta bir fırtınaya yakalanıp bir mağaraya düşüyorlar. Bir kaya geliyor mağaranın ağzını kapatıyor. Başlıyorlar duaya. Birisi ne diyor? Ya Rabbi diyor, ben diyor dünyalık bir iş için bir işçi çalıştırdım. Sonra ücretini verdim, adam diyor mevsimedi, kabul etmedi, gitti. Aleyküm selam. Sonra ben de diyor senin korkundan onun diyor ücretini çalıştırdım. Bir çift hayvan aldım. Onlar o kadar çok yedi ki bakamadım. Çoban tuttum. Sonra diyor bir vadi dolusu mal oldu. Adam çıktı geldi. Be adam, benim ücretimi ver dediğinde, işte şu gördüğün vadideki her şey senin dedim. O dedi ki benimle alay etme. Vallahi alay etmiyorum, bunlar senin dedim. O da aldı gitti. Ya Rabbi, sırf senin korkun için yaptım. Eğer diyor bu amelimi kabul etmişsen kayayı arala da gökyüzünü görelim diyor. Bakın, Allah korkusu, Allah'a tabi olma, güzel söz söylemesi, her ikisine de bir şeyler kazandırdı mı? Adam malı aldı gitti. Ama bu adamsa düşmüş olduğu beladan yapmış olduğu bu hayırlı amelle ne yaptı? Kurtulmasına sebep oldu. Bu noktada insanın başına gelen bela ve musibeti analiz ettiğimizde, insanın başına gelen bela ve musibetler illa işlemiş olduğu bir günaha binaen değildir. Kader dediğimiz, kadere il dediğimiz bir cüz vardır kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında der ki, biz insanı imtihan ederiz. Biraz malla, evlatla, eşle, çocukla, hastalıkla, belayla, musibetle diyor. Neden? Razı olduğundan acaba kullarım da razı olacak mı? İşte kitabına gittiğimizde, o müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne demeleri gerekir diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz. Bize düşen bu. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada bize ne diyor? Keşke demeyin. Çünkü diyor bu şeytana kapı açar. Neden şeytana kapı açar? Hiç düşündünüz mü? Bakın, hep sözlerden gidiyoruz. Sözün güzeline talip olduğumuzda bize kazandırdığı bir hayır var. Onun zıttına ise anlatmak bile insanın kalbine garabet getiriyor. Keşke şunu yapmasaydım da başıma şu gelmeseydi. Keşke şundan tanışmasaydım da şöyle olmasaydı. Bakın, keşkezi burada ne yapılıyor? Nehyediliyor. Peki keşkenin hayırda kullanıldığı yer yok mu? Var. Açıyorsunuz Müslüm'ün Kitab-ül Cennet'i. Bakın, orada şöyle rivayetler var. Kulum diyor, Rahmani olan yeri anlatıyorum şimdi. Kul diyor, amel defterini aldığında bakacak ki diyor, küçük demeden, büyük demeden işlediği her şey önünde. Ya Rab, hiçbir şey bırakmamışsın. Ama ben şunları yaptım ki sen bana bu kadar hayır hasenat verdin diyecek diyor. Allah Azze ve Celle bakın o kuluna ne diyecek? Sen falan yerden geçmedin mi? Geçtim. Oradaki ihtiyaç içindeki insanları görmedin mi? Gördüm. Şu çöldeki kumların adedince malım olsa da şu insanlara verseydim diye içinden geçirmedin mi? Geçirdim. İşte ben de senin yapmış gibi bunları sana sevabını verdim diyor. Hayırda kullanılan keşke zararlı değil. Aksine insana fayda da sağlıyor. Ama başa gelen bir olaydan sonra keşke yapmasaydım, etmeseydim, evlenmeseydim, şu işe girmeseydim, şu yola gitmeseydim de başıma böyle bir şey gelmeseydi sözü kadere tekmeyi gündeme getirir ve şeytana kapı açar diyor. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Başına herhangi bir bela musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönücüleriz demeyi nasip et. Bakın bunlar o sözlerin en güzel olan Allah'ın kitabında olan sözler. Bundan haberi olmayan sözleri zikretmeye gerek var mı? Haşa, kahpe felek, beni niye yarattın? Böyle şarkılar, türküler, atları arabesk, caz, şu bu ne olursa olsun. Var mı bu sözler? Bugün Allah için soralım. Kendi nefsinize şu cevabı bir verin. Allah'ın kitabını en iyi bilen, Resulullah'ın sözlerini en iyi bilen insanlar mı şu toplumda revat? Yoksa Allah'a isyanı avaz avaz bağıran, daha güçleri yetmeyip ellerine mikrofon dedikleri bir şeyi alıp son derece teknolojiyi de kullanıp her tarafa yayan, hatta CD'lere, kasetlere koyup görüntülü, görüntüsüz, canlı cansız televizyon dedikleri o aletlerde yayan, çalgılarla, çengilerle Allah'a isyanı namelere döken o insanlar mı revaçta? Onurlu, haysiyetli, yıldızı parlayan, yoksa Allah'ın sözlerini söyleyen mi? Hangisi? İşte bu Allah'ın bize bir belasıdır. Allah bir kavmi azap edeceğinde onlardan ameli alır. Herkesin laklak ettiğini görürsün. Demek ki sözün güzeline talip olma o toplumun hangi seviyede olduğunu da gösterir. Ne diyor sözün en güzel olan o kitabımız? Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Sizi yöneten sizin gibi olanlardır diyor. Kalem suresini hiç baştan sona okudunuz mu? Hepinize bir okumayı tavsiye ederim. Hepimize Allah güzel bir anlayış versin. Oturup okuyalım. Neler deniyor, neler. Demek ki biz nasılsak bizi yöneten insanlar da aynısı. Biz neye talipsek onlar da ona talip. Onun için sözün en güzeli Allah'ın kelamı, yolun en güzeli de Muhammed'in yoludur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demek ki kardeşlerim, sözlerin en güzeli bu derken, alın o sözlerin en güzelinden bir Fatiha'yı ele alın. Alemlerin Rabbine hamdan başlıyor. Bu kadar nimeti, bu kadar güzelliği, sıhhati, ömrü, yaşantıyı bize veren kim Allah aşkına? Allah değil mi? Peki bakın, o yolların en güzeline tabi olun diyen, Muhammed'in yoluna tabi olun diyen o Resul, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a hamd etmez diyor. Bize birisi bir iyilik yapsa ömrü boyunca onu unutmayız. Ama Rabbim Subhanahu ve Teala bizlere sıhhat vermiştir, güzellik vermiştir. Ve hatta bu nimetlerin içinde en üstünü Müslümanlık nimetini vermiştir. İnsan nedense bir gün hamd etme ihtiyacını hissetmez. Ne zamana kadar? Birisi gelir, nasılsın kardeşim? Elhamdülillah iyiyim. Belki o insan sana bunu sorana kadar, ki Allah'a hamd olsun ki soruyor. Hamd nedir? Aklımıza bile gelmiyor. Allah bizi çok hamd edenlerden eylesin kardeşlerim. İyi de, hayır da, sıhhatte hamd etmeyen insan başına bir bela, bir musibet geldiğinde hamd etmez. Nankörlük yapar. İsyan eder. Bakın bu meyanda sözlerin en güzel olan Allah'ın kelamına gittiğimizde ne diyor kitabında? Onlar diyor denizde başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde ne yapar? ne yapar? Halisane Allah'a sığınırlar. Allah'tan yardım dilerler. Karaya çıkınca isyan ederler diyor. Yani insanın rahata erdiğinde Allah'ı unutması mı gerekiyor? Bakın dua bablarını okursanız, o yolların en güzeline tabi olun diyen Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle sözünü görürsünüz. Rahatlıkta, iyilikte Allah'a çok dua edin ki darda olduğunuzda da size icat etsin diyor. Sözlerin en güzel olan Allah'ın kitabı, ayetlere gittiğimizde ne diyor? Ne oluyor ki o insanlara? Ne kadar da nankör diyor. Kendilerine bir nimet verdiğimizde bizi unuturlar. Ne zaman onların başına bir bela, bir musibet versek hemen bize dönerler diyor. Onları tekrar rahata kavuştursak hemen sırt döner ve vereni unuturlar diyor. Bu meyanda, Kur'an'da birçok örnek yok mu? Mesela Kasas suresini baştan sonra bir okumanızı tavsiye ederim. Gerçi akşama yemeğiniz vardır, yapacağınız işler vardır. Ama bir arta kalan zamanda da Kasas suresini baştan sona bir okuyun. Bakın o kadar güzel misaller vardır ki sen diyor sevdiğine hidayet edemezsin diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bunu da sahurda okuyun. Ama okuyalım inşallah. İnsan sevdiği birinin hidayette olması, onun hakta olmasını istemez mi? Ama bakın sen sevdiğini, onunki de tabi olup olmamak. Biz sen onların başına bekçi mi gönderdik diyor. Onlarınki tabi olup olmamak diyor. Yine bakıyorsunuz Kasas'ta. Allah Azze ve Celle diyor ki Müslüman nimeti verilen nimetlerin en üstünü değil mi diyor. Bu sözün evvelinde ne geliyor hiç dikkat ettiniz mi Kasas'ta? Karun zenginlikte misal olarak verilen birisi. Kavminin içine çıkıyor. Debdebe içinde yürüyor. Kuranıyor. Kibirleniyor ve bakın dilinden ne çıkıyor. Hamd mı çıkması lazım? Yoksa şu sözler mi? Bunlar diyor bana şu mal mülk hep ilmim sayesinde. Çalışıp kazanmam sayesinde verildi diyor. Oradaki bir grup diyor ki şuna verilen diyor bize de verilmeli değil miydi? İnsan fıtri olarak hep birilerinde olan bir şeyi almayı, sahip olmayı hep ister değil mi? Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa öbürünü görse onu da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözün ancak toprak doyurur diyor. Şu Karun'a verilen bize de verilmeli değil miydi diyene bakın oradaki Müslümanlar nasıl cevap veriyor. Allah'ın size verdiği Müslümanlık nimetlerin en üstünü değil mi diyor. Onlar o an susuyor. Bakın ayetler devam ediyor. Biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Ne malı ne de bir şeyi ona hiçbir fayda sağlamadı diyor. Bakın demin ona verilmeli diyen bize de verilmeli değil mi diyenler ne diyor? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim de başımıza gelecekti diyor. Şimdi bu meseleleri halk arasında anlatırken insanlar ne der? Bir adamı 10 tane nasihat edeceğine bir musibet ona yeter derler değil mi? Halbuki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed'in yoludur. Allah haktan ayırmasın, sözün güzeline tabi olanlardan eylesin. Güzel sözde huzur vardır kardeşlerim, idminan vardır. kardeşlik vardır, ihlas vardır, sıdk vardır, muhabbet vardır. Kötü sözde, kötü sözü taşıyanda, taşındığı yerde itminan diye bir şey yoktur. Kardeşlik yoktur. Cemaat yoktur. Dedikodu vardır, gıybet vardır, nemmamcılık vardır, günah vardır. Akabinde de cehennem ateşi. Ama öbür tarafta cennet ve Allah'ın cemali vardır. Allah hepimize merhamet etsin. Burada namaz yaklaştı. Ben müsaade istiyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.
إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشبها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً